bir adım ileri.
Bir amacı olmalı insanın, bir ülküsü, bir faydası olmalı etrafındakilere ve ülkesine. Güzel ülkemin gençlerinin ufkunda her zaman ilerleme olmalı. Devletimiz 160 yıldır bu hayalleri desteklemek amacıyla, her yıl gençlere çeşitli imkanlar sağlayarak onları eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderiyor. Kıvılcım olarak gönderdiği her ateş parçasının bir meşale ya da bir kor olarak dönmesini arzu ediyor. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize saygılar, sevgiler. Devletimiz tarafından yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerimizin hikayelerini paylaşmış olduğumuz bu programımızda bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzmanı Doktor Selcan Aslantaş'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız hocam?
Teşekkürler, siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum.
Tabii ki, ben Selcan Aslantaş, 1986 Ankara doğumluyum. İki çocuk annesiyim. Eşim ve ben birlikte İngiltere'de doktora eğitimimizi tamamladık. Öncesinde biz ikimiz de Kayseri'de sınıf öğretmenliği yapıyorduk. 10 yıllık meslek hayatımızdan sonra 1416 sayılı kanunla bize açılmış olan bursa başvurduk ve kazanıp yurt dışına gittik. Şu an ben Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Milli Eğitim Uzmanı olarak görev yapmaktayım.
Çok güzel. Peki 1416'da nasıl haberdar oldunuz? Öncelikle girizgahı öyle yapalım. Ne dersiniz?
Harika olur. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Çünkü aslında ben akademik olarak öğretmenlik benim için son noktaydı ve devamını düşünmüyordum. Ama eşimle evlendikten sonra eşim üniversitede de bunun araştırmasını yapıyordu. Yani dolayısıyla ben eşimden öğrenmiş oldum 1416'yı ve o çok istekliydi. Hep gitmek istiyordu. Ama benim bir yurt dışı fobim vardı, korkum vardı. Orada nasıl yaşayacağımı bilmiyordum ve bunun önüne hep set çekmeye çalışıyordum aslında. Hatta eşim öncesinde Amerika'da bu bursu kazandı ama sonrasında gidemeyince ertelendi. Sonra ikimiz beraber çocuğumuz olduktan sonra tekrar denedik. Biz çocuğumuz olduktan sonra gittik beraber. Oğlumuz bir yaşındayken önce eşim kazandı 2013 yılında bu bursu. Bir yıl sonra 2014 yılında da ben başvurdum. Puan olarak zaten öncelikli olduğumu biliyordum. Puanım iyiydi ama mülakat getirilmişti ve mülakatta ne kadar başarılı olacağımızı bilmiyorduk ama çok şükür mülakatı da başarıyla tamamlayıp sonrasında yurt dışı macerasına atıldık.
Peki gidiş sürecinden de biraz bahseder misiniz? Acaba nasıl hazırlıklar oldu? Dil eğitimini nasıl açtınız? Kurslara gittiniz mi? Hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki kurslardan devlet bu konuda ciddi destek veriyor.
Tabii ki. Devlet şöyle diyeyim, bu bursu kazandığınız andan geri dönüş anına kadar ciddi anlamda bütün süreçte sizin maddi anlamda destekçiniz. O yüzden işte gidiş biletlerine, dil eğitiminin hem Türkiye'de belirli bir seviyeye kadar gelinmesine ve ondan sonra da yurt dışında da tekrar devamını sağlıyor. Yani mesela biz IELTS'e ve Amerika'ya giden arkadaşlarımız TOEFL'a gittiler. Burada IELTS'ten 6-6,5 seviyesinde alabilmeniz için önce yurt içinde belirli üniversitelerde dil eğitim programları var. Mesela işte Ankara Üniversitesi'nin açtığı bir dil eğitimi. Ben buna katılmadım çünkü benim dil seviyem yeterliydi gitmek için. Ben yurt dışında ilk gittiğimizde 6 aylık bir programla katıldım. Ama onun öncesinde eşim Amerika'da dil eğitimi aldı. Türkiye'de de aldı. Ben onun yanında da orada biraz pratik gibi oldu diyebiliriz. Halkın içinde ne kadar öğrenebilirsem ama profesyonel anlamda ben İngiltere'de 6 ay dil eğitimi aldım ama Türkiye'de almadım.
Yani bizdeki eksiklik acaba pratik konuşma noktasında mı?
Maalesef evet. Çünkü dil aslında gerçekten yaşayarak öğrenilen bir şey.
Maruz kalmak diye düşünüyorum.
Maruz kalmak evet. Ben burada mesela süper lise mezunuyum. Hani ne denir o yabancı dil ağırlıklı liselerde aslında yoğun bir İngilizce programına tabi tutuluyoruz. Ve ben iyi bir liseden mezun olmama rağmen dil anlamında, konuşma anlamında ciddi bir sıkıntı yaşadım. İnsanların ne dediklerini anlamamak ve ilk gittiğimiz yer bizim İngiltere'de Norwich'ti. Ve Norwich böyle İngilizlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Safkan İngilizlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Ve onlar dil konusunda sizin İngilizceyi doğru kullanmanızı bekliyorlar. Ve o yüzden mesela süt istediğiniz zaman milk deyince onlar anlamamazlıktan geliyorlar. What diyor sürekli. Yani ama söylüyorsunuz milk, yani süt ne kadar zor olabilir? Hayır, ona milk demelisiniz. Onların telaffuzuyla söylemelisiniz.
Telaffuz istiyorlar.
Telaffuz istiyorlar. Ben o açıdan biraz Norwich'te bunun zorluğunu yaşadım. Ama bir yandan da avantajlı. Gerçek anlamda İngilizler vardı ve doğru kullanımı öğrenme açısından evet çok avantajlıydı. 6 aylık bir dil eğitiminden sonra yüksek lisansa başvuruyla başka bir şehre taşındık. Bizim İngiltere'de sanırım 3 şehir değiştirdik. Eşimin eğitimini de sayarsanız 4 farklı şehirde.
İngiltere'yi özel olarak mı tercih ettiniz?
Aslında şöyle, biz aslında Amerika istiyorduk. Hatta eşim Amerika'yı kazanmıştı ve orada devam edecekti. Ama şimdi biz Amerika'ya gidip oradaki Türklerin deneyimlerini görünce onlar şey dediler bize. Yani bir yıl boyunca hiç gitmiyorsunuz, 2 yıl boyunca Türkiye'ye gidemiyorsunuz. İşte çünkü bu bursun içerisinde her eğitim dönemi için, yani şöyle diyeyim, yüksek lisansa başladığınızdaki uçak biletiniz ve dönüş uçak biletiniz, doktoraya başlangıç uçak biletiniz ve dönüş uçak biletinizi devlet karşılıyor. Ama bunun arasında kalan, işte tatilde ailemi göreceğim. Hayır, bunu kendiniz karşılamak zorundasınız ve siz 3 kişilik bir aile olduğunuz zaman ücretler çok artıyor. Öyle olunca dönemeyeceksiniz falan denildi bize ve biz bundan korktuk. Eğitim süresi de Amerika'da daha uzun, İngiltere'de çok daha kısa.
Yani sonra, bir yıl yüksek lisans.
Orada 2 yıl.
2 yıl orada.
Orada 2 yıl. Doktora deseniz orada 5 yıl. İngiltere'de normalde 3 yıl ama tabii 4 yıla uzuyor. Biz bundan biraz korktuk. Daha önce de hiç ailelerimizden ayrılmadığımız için bir ayağımız Türkiye'de olsun istedik. O yüzden de İngiltere'ye...
Yakın olsun dediniz.
Evet, İngiltere'ye
biz... ekonomik olsun dediniz.
Kesinlikle tamamen aslında psikolojik nedenlerle döndük. Yani... onu kaldıramayabilirdik belki, o kadar ayrı kalmayı bilemiyorum. Gerçi sonrasında Covid döneminde 3 sene hiç gelmedik ama demek ki kaldırılabiliyormuş aslında, cesaret evet, edebilirmişiz.
Amerika'da olabilirmiş.
Evet, olabilirmiş.
Evet. Peki hocam, neler öğrendiniz orada, size ne kattı?
İngiltere'ye gitmek, ben İngiltere'ye gidene kadar dünyayı sadece Türkiye'den ibaret zannettiğimi fark ettim. Sadece ben hem dini içerikten de bahsetmek istiyorum, ben tesettürlüyüm. Dinin sadece, Müslümanlığın sadece benim kapandığım şekilde olduğunu, ondan sonra kültürel şeylerin sadece bizim yaşadığımız şekilde olduğunu zannediyordum ben. Ama oraya gittiğimde dini yaşayan birçok farklı insan olduğunu gördüm. Yemek yeme şekillerinin bir sürü farklı şekillerde olduğunu gördüm. Pişirme şekillerinin farklı, yaşayış şekillerinin farklı, kadının ve erkeğin yerinin bile dünyada bambaşka yerlerde olduğunu ben yurt dışına gidince gördüm. O yüzden hep üniversite öğrencilerine şimdi karşılaştığımda hep diyorum ki bir yurt dışı tecrübeniz lütfen olsun. Çünkü dünya sadece Türkiye'den ibaret değil ve eğer siz ülkeye bir şey katmak istiyorsanız döndüğünüzde dışarıda neler olduğunu bilin. Önce orayı bir görün, süzgecinizden geçirin ama kesinlikle kendi benliğinizi kaybetmeden, kendi kimliğinizi kaybetmeden empoze edin kendinize. Yavaş yavaş onu getirip ülkenize ancak o şekilde yaşayabilirsiniz. Yoksa televizyon seyrederek ya da kitaplardan okuyarak bir ülke hakkında ya da en azından vizyonunuzu genişletmek anlamında maalesef sınırlı bilgiyle kalıyoruz. O yüzden evet, yurt dışına çıkmak çok önemli bir...
Çalışmalarınızdan biraz daha bahseder misiniz?
Benim uzmanlığım otizm. Aslında ben sınıf öğretmenliği mezunuyum. Neden otizm seçtim? Aslında gönderilme alanım özel eğitim, kaynaştırma eğitimi. Yani genel eğitim okullarında öğrenim gören... özel gereksinimli öğrenciler üzerinde.
Özel öğrenciler.
Evet, özel gereksinimli öğrenciler için çalışıyoruz ama ben özellikle otizme yoğunlaştım çünkü ben Kayseri'de öğretmenlik yaparken sınıfıma gelen bir otizmli öğrenciyi tanımlayamamıştım. Çünkü lisans eğitimi gördüğümüzde biz sadece 2 saat özel eğitim dersi görüyoruz ve maalesef bu bir tanı koymak için ya da bir öğrenciyi fark edebilmek için çok yetersiz. Sınıfıma gelen otizmli öğrenciyi fark edemediğim için, o çocuğun krize girmesine sebep olduğum için ben, çünkü onunla nasıl iletişim kuracağımı bilmiyordum. Annesi olmasaydı onun krize girdiğini bile çok fark edemeyebilirdim belki. Çünkü çocuğun hani iletişimi kesinlikle kapatıyor, kendini bir yere atıyor ve neyden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Öncesinde biz bir doğum günü kutlamıştık sınıfta ve bir balon parçası kalmış ve çocuk maalesef balonun kokusunu algılayabiliyormuş. Onlar çok fazla empati kurabilen insanlar. Ben onun orada olduğunu bile bilmiyordum. Sırada küçücük kalmış mesela. Balon mu var sınıfta dedi annesi. Hayır dedim ama sıranın altında kalan bir balonun kokusu çocuğu çok fazla rahatsız ettiği için çocuk krize girmişti. O beni çok yaralayan bir şeydi. Ben çocuğu fark edememiştim. O yüzden de bu bursu kazandığımda hem yüksek lisansta hem de doktorada tamamen otizme yoğunlaştım. Ne olduğunu anlamak istedim, onları tanımak istedim. Ve buraya döndüğümde öğretmenlere eğitim verirken bir öğretmenin bir öğrenciyi fark edememesinin önüne geçmek için bu benim için çok önemliydi. Umarım başarılı olurum.
Muhteşem bir alan olmuş, harika bir tecrübe.
Evet.
Ve size bunu yönlendiren de hikaye de bizim için de çok özel bir ayrıcalıklı bir hikaye oldu bu.
Evet, gerçekten öyleydi.
Peki unutamadığınız anlar var mıydı acaba?
Hem iyi hem kötü. Evet, var. İngiltere'de ilk olarak kötüsünden başlamak istiyorum.
Lütfen.
Biraz önce dediğim gibi Norwich'te yaşadım ben ve ben giderken kapandım. Aslında ben o zamana kadar tesettürlü değildim. Sonra dil eğitimine başladık. Eşim de hep benden şey istiyordu. Kendi başına gidip gel ve kendi başına bunu hallet. Sonra ben dil eğitimde dersten çıktıktan sonra otobüs durağına giderken birisi arkadan eşarbımı çekti ve bağırmaya başladı. İşte ülkene dön, burada ne işin var senin ve küfür ederek söylüyordu bunu. Ben anlayamadım bile. Çünkü ben hani tesettürü kendime daha özdeşleştirememiştim. Yani kafamdakinden haberim yok ki benim. Bana niye bağırdığını da anlayamıyorum. Sonra bir anda bir baktım hani eşarp yok, hiçbir şey yok. Ve ben yerdeyim. Adam beni itince yere düştüm. Ama orada bu kötü tecrübe bir yandan da iyi bir şeylere vesile oldu. Okulda işte daha fazla bir anda kabul. Hani bilirsiniz ya zavallı psikolojisini insanlar çok severler öyle insanlar. İngiltere'de de bu çok yaygındır. İşte orada da tekrar bir radyo programına çıkarıp bu tecrübemi benim anlattırdılar. Sonra psikolojik destek görmem için yine bana yardımcı oldular. Ama bulunabildi mi? Kişi bulunamadı. Ceza alabildi mi? Almadı. Bu benim ilk tecrübem miydi? Son tecrübem miydi? Değildi. Sonrasında da yaşadım. Norwich dediğim gibi tamamen Hristiyan ve kendi şeylerine çok bağlılar. İşte önümü gece birisi kesip ama İsa seni böyle de çok seviyor. Yani kapalı olmana ne gerek var? Bunu açık olsan da seni Tanrı da çok seviyor deyip önümü kesip hani bunu empoze etmeye çalışan çok insanla da karşılaştım. Ben dini olarak çok gördüm ama hani Türk kimliğimle de danışmanım da böyle bir ayrımcılık yaşıyordum. Mesela bana nasıl diyeyim size Müslüman benim danışmanım aynı zamanda Türkiye'ye çok fazla gidip gelen bir insandı. Türkleri tanıyordu ve Türkiye'ye yönelik algısı onun her zaman Araplaşmaya doğru giden. Çölleşmeye doğru giden bir ülke gözüyle bakıyordu ve o hep bunu ben hissediyordum. Ne zaman ki ben devletten yine işte müşavirlik orada bize çok destek veriyor. Gerçekten devlet orada bize büyük destek. Çünkü onlar bize her zaman şöyle söylüyorlar. Biz sizin tam anlamıyla arkanızdayız. Biz size bunun ücretini onlara ödüyoruz. Şöyle düşünün biz bir İngiliz'den ya da Avrupa Birliği vatandaşının tam 4 katı kadar ücret ödüyor bizim ülkemiz oraya. Yani evet. Tabii ki biz sesimizi çıkarmak durumundayız orada. Böyle olunca ben danışmanımı üniversiteye şikayet ettim. Böyle bir şeyler yaptığına dair sonrasında danışmanımın tavırları tamamıyla değişti. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ayrımcılık ve bu şekilde bir davranış orada çok büyük bir ceza gerektirir ama tabii ki bunu ispat etmeniz gerekir ama sözüme itibar edildi orada. Doktor öğrencisiniz siz de. Çok önemli bir pozisyon aslında.
Aynı zamanda az önce söylediğiniz gibi çok önemli bir ayrıntı var orada.
Nedir?
Çok özel bir müşterisiniz siz aslında.
Tabii ki. Tabii ki.
Şimdi orada bunu atlamamak lazım.
Çok.
Devletimiz 4 kat hemen hemen bu parayı ödüyor.
Veriyor, evet.
Kendilerinde, kendi çocukları bunun 1/4'ine para ödeyip orada eğitim alıyorlar.
Tabii ki.
Şimdi üniversite bunu asla kaybetmek istemiyor.
Kesinlikle.
Bir müşterinin kaybedilmesini
kesinlikle
asla kabul edemez. Bir danışmanı ona göre bir şekillendirmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Da çok da güzel olmuş ve buradan bizi dinleyen öğrencilere de bunları özellikle söylememiz gerekiyor.
Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani YLS'ye bursiyerleriyle görüştüğümüzde de söylüyorum. O zaman da söylüyordum. Biz oraya onların imtiyazıyla gitmedik. Yani yurt dışında biz oraya kendi paramızla gidiyoruz. Biz hizmet satın alıyoruz orada. Nasıl ki çocuğunuzu özel okula gönderdiğinizde her hakkınızı almaya çalışıyorsunuz ya, dişe diş diyorsunuz. Üniversitede de böyle. Eğer size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız ve paranızın karşılığını almadığınızı düşünüyorsanız lütfen irtibata geçin. Orada onlar sizin için varlar ve bunu size vermekle yükümlüler. Ben de yine tabii her zaman burada diyorum eşimin çok büyük desteği vardı. Çünkü ben her toplantıdan sonra ağlayarak gelirdim. Çünkü bana bir zaman sonra hatta hep bunu eşime söylüyordum. Aptal Müslüman kadın portresi çizdiriyor bana. Kendimi böyle hissediyorum toplantılardan sonra diye. Oysa ki siz oraya bir sürü sınavlardan geçip gittiniz. Yüksek tabii lisansınızı bitirdiniz, doktoraya kabul aldınız. Bunlar çok zor aşamalar. İkinci bir dilde doktora yapıyorsunuz. Bu daha da zor bir kavram. Ama birisi size böyle davranıyor. Ağlayarak geliyordum. Sonra dedim ki hayır ya bunu böyle yapmayacağım. Çünkü bu 1 yıl sürdü ama bu. Bu çok uzun bir süreydi. 1 yıl benim için çok büyük bir kayıptı. Yaşayamadım bence ben orada. 1 yıldan sonra dedim ki Silkin Selcan arkanda senin koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve senin için ücret ödüyorlar buraya. O zaman bunun hakkını alma zamanıdır. Sonra gidip onu şikayet edip onun tavırları değiştikten sonra ben 2. yılımda doktoraya başladım diyebilirim. Kendi açımdan.
Aslında buraya da son bir ekleme yapmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bizi dinleyen öğrencilerin orada gittiklerinde nerede konaklamaları gerektiğiyle ilgili biraz araştırma yapmaları daha önemli.
Bu çok önemli. Evet.
Şimdi bazı mahallelerde ırkçılık ciddi fazla. Manada fazla.
Evet.
Bazılarında göçmenlerin olduğu noktalar fazla. Ona göre bir plan yapmaları gerekiyor ki ona göre bir alanı seçmeleri gerekiyor.
Evet.
Maruz kalmamaları için.
Evet.
Peki hemen başka bir soruya geçmek istiyorum. Orada özel olarak etkinlikler yaptınız mı? İyilerden de bahsedecektiniz.
Evet,
yani
evet,
iyi anılarınızdan
evet.
bahsedeceksiniz. Onu unuttunuz. Onunla birlikte bütünleşmesini istiyorum sizin.
Tamamdır. Şöyle söyleyeyim. Ben Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Nottingham'da doktoramı yaptım. Şimdi bunun tam tersi olarak yine İngilizlerin yoğun olarak yaşadığı Durham'da doktorasını yaptım. Hmm. Ama danışmanı çok illa da burada yaşaman gerekiyor demediği için biz Nottingham'da yaşamayı tercih ettik. Türkler fazla. Turkish Community denilen, işte Türk cemiyeti denilen bir şey var. Oraya çocuklarınızı hafta sonu Türk okuluna Türkçe öğrensinler diye gönderiyorsunuz. Çünkü siz ne kadar evde Türkçe konuşsanız da çocuklarınız İngilizce konuşmayı tercih ediyorlar o dile maruz kaldıkları için. O yüzden Türkçe ve Türk kültüründen ayrı kalmasınlar diye biz çocuklarımızı düzenli olarak her hafta sonu Türk derneğine götürdük. Ve orada Türkiye'den görevlendirilmiş öğretmenler eşliğinde onlar Türkçe ders aldılar. Hatta ben de orada görevli öğretmenlik yaptım. Çünkü bir öğretmen oraya yeterli gelmiyordu. Ben kendim de sınıf öğretmenliği mezun olduğum için destek olması açısından bir dönem öğrencilere ders verdim. Orada çok fazla etkinlikler olur. İşte milli bayramlarda ve dini bayramlarda biz bir araya geliriz. Yine Türklere özgü yemeklerimizle bir arada kutlamalar yaparız. Ama diğer ülkelere bunları empoze etmek anlamında da üniversitemizde de yine yardım şenlikleri olduğu zaman yine kendi kültürümüzü tanıtıcı etkinlikler yaptık. Ama bunun haricinde biz genellikle işte Çinliler, Yunanistanlar, kültürlerimiz çok benziyor Yunanlılarla, İtalyanlar, bunlarla beraber oluşturduğumuz bir grupta biz onları evimize çok davet ettik bayramlarda eşimle
yemekleri
beraber.
Yemekleri ikram ettiniz.
Tabii ki biz kendi yemeklerimizi, ben her zaman bizim soframız her zaman çok kalabalıktı. Türkiye'deymişiz gibi eşim ve benim. Her zaman onları davet ettik ve onlar hatta bir keresinde ben onları davet edip bizim çok alışık olduğumuz bir şey beş çayı gibi yemekleri yapmak ama onlar şey dediler böyle bir sofrayı annem sadece işte şükran. Şükran günlerinde yaparlar. Böyle bir sofrada hani biz her zaman böyle bir sofrada yemek yemeyiz ve buna şu an çok şaşırdım demişti arkadaşım. Oysa ki bizim için değil mi? Biz bir
standart.
Araya geldiğimiz her fırsatta bunu yaparız evet.
Misafir bir de berekettir.
Kesinlikle.
Misafir bizde çok özeldir.
Evet.
Ve bundan dolayı da bütün ne var ne yok hepsini açarız,
açarız
ortaya.
Açarız, evet.
Hatta öyle ki ev hanımlarımız en ücra köşelerdeki sakladıkları tabaklarını,
kesinlikle,
bardaklarını çıkarırlar.
Kesinlikle.
Onlar için bu ikramları yaparlar. Peki efendim, devam edelim. En çok özlediğiniz oradayken ne oldu?
Kalabalığı. Aile ortamını özledik biz. Yani biz evet... Aileydik. 4 kişi olduk hatta gittiğimizde. 3 gittik, 4 geldik biz. Ama yine de mesela bayramlarda bunu biz arkadaşlarımızla buluşuyorduk ama anne babanın elini öpmek gibi bir kavram vardı. Biz onu yaşayamamıştık. Mesela benim çocuklarım bayramda işte şeker toplamanın ne olduğunu, işte dededen, anneanneden, babaanneden harçlık alma kavramını geçen yıl öğrendiler. Buraya geldiklerinde gördüler. Çünkü orada biz... Tam biz ne kadar yaparsak, ben evi balonlarla süslüyordum, onlara hediyeler hazırlıyordum ama anne ve babayla sınırlı olan bir şeydi bu. Onları burada tanıdılar, bunları özlüyorduk biz. Ya da işte bir arkadaşında kalmak istiyorlar ama siz kime güvenip gönderebilirsiniz, yurt dışında gönderemiyordunuz. Ama şimdi burada her hafta sonu kime gitmek istiyorlarsa gönül rahatlığıyla yine onları gönderebiliyoruz, ailemiz var. Biz sanırım büyük bir ailenin o küçük parçası olmayı en çok bunu özledik biz orada. Yani bunu yaşadık. Aile olmamıza rağmen ki eminim tek başına olan bir sürü arkadaşımız var. Biz azınlık gruptayız ailesiyle giden. O arkadaşlara da tek söyleyebileceğim yani psikolojik olarak kendilerini rahatlatacak bir şeyler bulmaları. Çünkü yalnızlık ciddi anlamda insan psikolojisini çok yoran ve akademik olarak ne kadar başarılı olursanız olun psikolojik olarak yeterli değilseniz doktorayı ya da yüksek lisansınızı başarıyla tamamlayamazsınız. Ciddi anlamda söylüyorum. Arkadaşlarımın pek çoğunda ben bu buhranı birebir gördüm yalnızlık psikolojisini. O yüzden sıklıkla gelmeye çalışsınlar. Gelemiyorlarsa da irtibatlarını koparmasınlar. Bir zaman sonra zaten beni anlamıyorlar deyip ailesiyle bağını kesiyor insanlar. Anlamasalar bile sizi rahatlatabilmelerini sağlayın. benim tavsiyem onlara bu. Kendilerini tamamen yalnız bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ciddi bir şey bu.
Doktorayı bitirdiniz.
Evet.
Savunmayı verdiniz.
Evet.
Ne hissettiniz? Dediler ki tamam bitti Selcan.
Bitti. Congratulations evet. Doktor Selcan evet. Aslantaş.
Tebrikler dediler.
Dediler size. Evet tebrikler evet. Dediler ve.
Ne hissettiniz?
Bir mektup, bir mail geldi. Mailde bitirdiniz ve işte şu tarihlerde seremoniye katılabilirsiniz gibi bir mail gelmişti. Bana onu hatırlıyorum. O geldiğinde ben yoğun bir ağlama krizine girdim. Eşimin tersine ben ağladım. Çok ağladım. Çünkü yaklaşık 7 yıl sürmüştü bizim bu maceramız. Omuzlarımdaki o yük bitti. Ben eşime şey dedim. İlk defa danışmanlarımı düşünmeden uyuduğum bir gece olacak benim. Düşünmeyeceğim. Yani hep çünkü inanın yani insan eşini, sevgilisini şunu bunu düşünmüyor. Danışmanını düşünüyor. Bir sonraki toplantıda ne yapacağını düşünüyor. O bitmek bilmeyen, içinden çıkamadığınız o araştırma konusunu düşünüyor. Ve hatta doktoranın son anında artık şey, kelimelerden nefret ediyorsunuz. Aynı tezi görmekten bunalıyorsunuz. Kendi tezinizden mideniz bulanıyor. Hı-hı. 1 yıl, 2 yıl eminim hiçbir doktor öğrencisi bir daha tezine bakmıyordur. O yüzden benim için tamamen yüklerimi attığım, kamburumdan Hı-hı. kurtulduğum bir andı. Doktorayı bitirdiğim an. O yüzden onun boşluğuyla çok ağlamıştım ben.
Türkiye'ye döndünüz.
Geldik evet.
Dönüş sürecinizi biraz anlatın. İşe başlama sürecinizi anlatın. Sonrasında son sorum olan soruya geçeceğim. Birlikte toparlayalım veda edelim.
Tamamdır. Bizim için gidiş kadar dönüş de üzücüydü. Biz alışmıştık. Çok uzun bir, uzun 5 sene boyunca aynı evde kaldık. Orası artık bizim evim, çocuğumuz orada doğdu falan. O yüzden dönüş üzücüydü. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Tamam giderken biz milli eğitim uzmanı olarak döneceğimizi biliyorduk ama nasıl bir ortamda çalışacağımızı bilmiyorduk. İnsanların bizi nasıl karşılayacağını bilmiyorduk. Havadan geldik, hiçbir emek harcamadık da tepeden mi bu konuma getirildik? Bize böyle mi muamele edilecek bunu da bilmiyorduk. Bir sürü soru işaretiyle geldik. İşte bir sürü prosedürün ardından göreve başladık. Başladığımızda ben bir farklılık göremedim. Yani herkesle aynı işi yaptığımı düşündüm. Ama sanırım hepsinin bir alışma evresi oluyor. Yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. 2 yıl sonunda yavaş yavaş sanırım artık böyle evet siz milli eğitim uzmanısınız. Siz biraz daha politika yapmalarda, işte birazcık daha gündemi yakalamakta, öğrencilere hizmet etmek anlamında arka planı hazırlamakta görevlisiniz kıvamına yeni yeni geliyoruz sanırım. Ama hala bunu yaşamayan arkadaşlarım olduğunu çok iyi biliyorum ben maalesef. Çünkü şöyle söyleyeyim, biz büyük bir yatırımız. Benim daire başkanım, son daire başkanım bunu bana söylemişti. Siz benim için ülkenin en büyük yatırımısınız. Yatırımısınız ve Hı-hı. sizin değerlendirilmeniz gerekiyor. İnanın ben çok eminim 100 tane YLSE uzmanı ya da işte bursiyerin arasında 95'i şunu söylüyor. Lütfen bizi kullanın. Lütfen. Biz de buraya bunlar için geldik. Orada öğrendiklerimizi burada hayata geçirebilmemiz için lütfen bize fırsat verin. Bunu istiyoruz. Gerçekten istiyoruz.
Ya ama zaten buydu. Evet. Amacınız da bu zaten.
Amacımız bu.
Olması gereken evet. de bu. Bunun için gönderildiniz.
Evet.
Siz bir ümit bağlıyoruz biz size. Siz bir ümitsiniz. Sonuçta evet. devlet tarafından milletimizin parasıyla orada
Kesinlikle.
Çok büyük paralarla okuyorsunuz.
Çok.
Yani normal bir insana gitme şansı söz konusu değil.
Asla.
Yani. Normal bir şey söz evet. konusu olmuyor. Ve geldiğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz bir nokta çıkıyor. Bunları da hızlı bir şekilde çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı zaten çalışıyor.
Evet.
En kısa zamanda da zaten bunu çözeceğine
Umarım.
İnanıyoruz zaten.
Umarım
bunu
evet
da biliyoruz.
İnşallah.
Peki bu konuda ayrıyeten bir şey daha sormak istiyorum. Aslında son sorum da son 5 dakikam var. Orada kalmayı düşündünüz mü?
Bir dönem evet. Yani şöyle ben en azından oğlum ilkokulu bitirsin istedim orada. Çünkü tam yarı dönemde geldik. İlkokul orada 6 yılda. Benim oğlum 5. sınıfa geçtiğinde biz buraya döndük. Ve 1 yıl daha kalsa ilkokulu bitirecekti. Ben direkt ortaokul safhasından buradan başlayacaktım. Peki döndüğünde ne oldu? Çocuğum Türkçe bilmediği için, okuma yazma bilmediği için bir sınıf geriden başladı. O onun için çocukları adapte etmek açısından zor oldu. Kalma imkanımız var mıydı? Evet. Postdoc yapabilmek için, postdoktora yapabilmek için teklif aldım ben. Hı-hı. Eşim de aynı şekilde yine istese kalabilirdi. Ama ben özellikle
ülkenin bize ihtiyacı var.
Eşim babında şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Ben gidip bu işi yapacağım dedi eşim ve ben de ona destek oldum. Bizi bunun için gönderdiler. Biz oraya gittiğimizde hep böyle dedik. Dönmemek gibi bir şeyimiz yok. Biz döneceğiz ve bu vatana hizmet edeceğiz. Onun için de biz ikimiz aynı anda verdik, aynı anda bitirdik ve aynı anda da bunun için döndük. Yani umarım bu bize harcanan, bu yatırıma, yapılan yatırıma değer ve inşallah biz bu bizden beklenen o ufuk açma olayını umarım biz gerçekleştirebiliriz. Umarım gittiğimize ve döndüğümüze sonuna kadar değer. Sadece bunu söylemek istiyorum yani. Çünkü biz de istiyoruz gerçekten. Sonuna kadar bir şeyler yapmak istiyoruz. Gördüğümüz her şeyi burada uygulamak istiyoruz. Umarım buna hem fırsat yaratılır hem de biz yapabiliriz.
Son soruyu farklı bir soruyla bütünleştirmek istiyorum. Şimdi oradaki bizi dinleyen öğrencilerimiz de olacak.
Evet.
Belki bunlar şu an itibariyle bizi dinleyen belki binlerce, yüzlerce öğrencilerimiz
var.
Türkiye'sizsiniz, siz Türkiye'siniz. Aynı zamanda kültür elçisisiniz.
Kesinlikle.
Oradan neler tavsiye ediyorsunuz? Onlara hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Sonra son cümlelerinizi de alalım.
Tamamdır.
Birlikte programa toparlayıp veda
Tabii
edelim.
Tabii ki. Ben orada Amerika ve İngiltere menşeli söylemek istiyorum ama tabii ki Çin'de ve diğer ülkelerde de arkadaşlarımız var ama. Lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Çünkü sizin arkanızda gerçekten kocaman bir ülke var. Sizin için yapılmış bir sürü yatırım var. Ve şuna da emin olabilirsiniz. Biz bir sürü de sorunla karşılaştık orada ama her sorununuzda döndüğünüzde, ateşeliğinizde, başvurduğunuzda inanın sizin için elinden geleni yapıyor insanlar. O yüzden dönmekten, döndüğünüzde karşılaşacağınız manzaradan da korkmayın. Sonuç olarak bu işler bizim üzerimizden yürüyecek. Bizler aslında bu eğitimin de temellerini bizler atacağız. O yüzden yapabilmek için birlik olabilmemiz lazım. Bir araya gelebilmemiz lazım. O yüzden lütfen hiçbir şeyden korkmadan sonuna kadar orada eğitimlerinizi tamamlayın en güzel şekilde. Ve döndüğünüzde de umarım çok verimli işleri beraber yapabiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzmanı Doktor Selcan Aslantaş.
Çok teşekkür ederim.
Bu haftaki konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Benim için
Harika
de
bir sohbet oldu.
Benim için de.
Tekrar teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Efendim programımızı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Eda Kotanoğlu. Program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya farklı bir hikayeyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Bir adım ileri.